Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İşlevsel değerlendirme, davranış sorunlarıyla başa çıkma ve uygun davranışlar kazandırma süreci. Doçent Doktor Dilek Erbaş, Profesör Doktor Gönül Kırca Ali İftar, Doçent Doktor Elif Tekin İftar. İkinci baskı, Ankara Ekim 2005, Kök Yayıncılık. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Nisan 2006. Okuyan Mehtap Erkilet. Birinci kaset, birinci yüz. Ön söz. Bu kitabın yazılma gereksinimi, son yıllarda uygulamalı davranış analizinde meydana gelen bazı değişimlerden doğmuştur. Meydana gelen en temel değişimlerden biri, etkili bir davranış değiştirme programının yalnızca problem davranışı azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda bireyin problem davranışının işleviyle aynı olan yeni bir davranış öğrenmesini sağlaması gereğinin kabulüdür. Böylece bireyin içinde yaşadığı toplumla bütünleşme ve kaynaşma olasılığı en üst düzeye çıkarılmış olacaktır. Uygulamalı davranış analizindeki ikinci temel değişiklik, davranış değiştirme programlarında yalnızca davranış sonrası uyaranlara ilişkin düzenlemeler yapmakla kalmayıp, davranışa zemin hazırlayan uyaranları ve öncülleri de olabildiğince yapılandırma gereğinin gündeme gelmesidir. Bu kitabın söze edilen her iki değişimi de yansıtması hedeflenmiştir. Kitapta problem davranışların azaltılmasında ya da ortadan kaldırılmasında etkili olacak davranış değiştirme tekniklerini seçmek için gerekli olan işlevsel değerlendirme uygulamalarına ve bu uygulamalara dayalı davranış değiştirme programlarını hazırlamaya ilişkin bilgiler ve örnekler sunulmaktadır. Sunulan tekniklerin ve araçların uygun şekilde kullanılmasının problem davranış sergileyen bireylere yönelik etkili davranış değiştirme programları hazırlanmasına önemli katkılar sağlayabileceği umulmaktadır. Ayrıca sunulan teknik ve araçlar, örneğin formlar, kendileriyle çalışılan bireylerin ya da uygulamacıların özelliklerine bağlı olarak gerekli değişiklikleri ya da uyarlamaları yapmaya olanak verecek şekilde hazırlanmıştır. İşlevsel değerlendirme, problem davranışa zemin hazırlayan ve davranış öncesinde ya da sonrasında yer alan uyaranları belirlemeye yönelik bir dizi işlem sürecini betimlemek için kullanılan genel bir ifadedir. Bu süreç, görüşmeler, derecelendirme ölçekleri, doğrudan gözlemler ve problem davranışların deneysel analizlerini içermektedir. İşlevsel değerlendirmenin amacı, problem davranışın işlevini belirleyerek uygun davranış değiştirme tekniğini seçmek ve davranış değiştirme tekniğinin verimliliğini ve etkinliğini geliştirecek bilgiler elde etmektedir. Bu kitabı problem davranış gösteren bireylere davranışsal destek sağlamakla yükümlü kişiler kullanabilir. Problem davranışlar çok çeşitli biçimlerde görülebilir. Örneğin, bireyler kendini yaralama, ısırma, vurma, eşyalara zarar verme gibi içinde bulundukları ortamın huzurunu bozucu düzeyde problem davranışlar sergileyebilecekleri gibi, sözel yönergelere uymama ya da sınıfta uyuklama gibi hafif problem davranışlar da sergileyebilirler. Problem davranış gösteren bireyler, otistik, zihin engelli, duygu davranış bozukluğuna sahip gibi çeşitli adlarla etiketlenmiş ya da resmi bir tanı almamış olabilirler. Bu bireylerin genel eğitim gereksinimleri, kullandıkları iletişim becerileri, özellikleri birbirinden çok farklı olabilir. Ancak bu kitapta anlatılan işlevsel değerlendirmeye dayalı yöntemler, her türlü problem davranışla ilgili olarak her yaş grubundan bireylere ve çeşitli ortamlarda okul, ev, iş yeri gibi uygulanabilir. Ayrıca anlatılan bu yöntemler sınıf öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler, öğretmen yardımcıları ve aile üyeleri için yardımcı olabilir. Bu kitabın yazılması süreci kitabın birinci yazarı olan Dilek Erbaş'ın önderliğinde başlamıştır. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Illinois at Urbana Kampaning'de yüksek lisans öğrenimi sırasında işlevsel değerlendirme konusuyla ilişkili çalışmalara katılmıştır. Ayrıca akademik yaşamının son yıllarda işlevsel değerlendirme ile ilgili çalışmalara büyük ağırlık vermiştir. Bu konuda doktora tezi hazırlamış, araştırma projeleri yürütmüş, yayınlar yapmış ve dersler okutmaya başlamıştır. Kendisinin bu birikimi ve çabaları olmaksızın bu kitabın ortaya çıkması mümkün olamazdı. Kitabın bölümlerinin çoğu Dilek Erbaş tarafından yazılmıştır. İkinci yazar Gönül Kırcıali İftar, 6. bölümün yazımında birincil görev üstlenmiştir ve kitabın bütününe katkılar getirmeye çalışmıştır. Üçüncü yazar Elif Tekin İftar'ın ise 5. ve 7. bölümlerin yazımında birincil katkıları olmuştur. Bu kitap yazılırken eşlerimizin ve çocuklarımızın gösterdiği özveriler bizlerin en önemli güdüleyicisi olmuştur. Tümüne teşekkür ederiz. Dilek Erbaş, eşsiz desteği için annesi Hüsniye Durusoy'a en içten şükranlarını sunar. Ayrıca bu kitabın tamamlanması sürecinde her zaman yanında olan ve sürekli desteğini hissettiği ve kendisine en iyi çalışma ortamını sunan doçent doktor Seyhun Topbaş'a teşekkürü bir borç bilir. Yine her yaptığı çalışmayı yayımlaması için sürekli destekleyen Profesör Doktor Ahmet Konrot'a, Profesör Doktor Süleyman Eripek'e ve işlevsel değerlendirmeye ilişkin gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda desteğini sürekli hissettiği hocası Profesör Doktor James Hale de teşekkür eder. Yardımcı Doçent Doktor Dilek Erbaş, Profesör Doktor Gönül Kırcıali İftar, Doçent Doktor Elif Tekin İftar. Bölüm 1. Problem Davranışlar. Ebeveynler evlerinde, öğretmenler ise sınıflarında çocukların bağırma, tepinme, kendine ya da çevreye zarar verme gibi problem davranışları ile sıkça karşılaşmaktadırlar. Evlerde ve sınıflarda gözlenen bu problem davranışlar bir çeşit kriz olarak adlandırılmaktadır. Kriz meydana geldiği anda ne yapılacağı, aileler ve öğretmenler tarafından en yaygın olarak sorulan sorudur. Örneğin zihin özürlü bir kişi başını kanama noktasına gelinceye kadar vurduğunda, arkadaşını ısırdığında, vazoyu pencereye attığında ya da sandalyeyi devirdiğinde ne yapılabilir? Pek çok insan korku ve çaresizlik içinde bu krizleri bir an önce sonlandırmak için her yola başvurabilirler. Çünkü kendine ya da çevresindekilere zarar veren kişileri izlemek ve hiçbir şey yapmadan durmak mümkün değildir. Bu nedenle bu gibi durumlarla karşılaşıldığında kendiliğinden herkesin başvurduğu kriz yönetimi stratejilerinden yararlanılır. Bu stratejileri 5 ana başlık altında toplamak mümkündür. 1. Problem davranışın fiziksel sonuçlarından bireyi ya da çevresindekileri koruma. 2. Problem davranış süresince bireyi anlık, kısa süreli sınırlandırma. 3. Krizin meydana geldiği ortamda tehlike içinde olan kişileri problem davranıştan uzaklaştırma. 4. Problem olmayan davranışların meydana gelmesini sağlayacak ipuçları verme. 5. Mümkün olan durumlarda görmezden gelme. Şimdi yukarıda sıradan stratejilere örnek vermeye çalışalım. Ali için kriz yönetimi seçenekleri olarak koruma ve ortamdan uzaklaştırma belirlenmiştir. Ali, öğretmenine vurduğunda ya da tekme attığında öğretmen Ali'nin yumruklarından korunmak için ellerini kullanabilir. Koruma. Benzer şekilde Ali sandalye ya da radyoyu öğretmenine doğru fırlattığında öğretmen sandalyeyi kullanarak kendini koruyabilir. Koruma. Ali annesine vurduğunda annesi yumruğun ulaşabileceği noktadan uzaklaşabilir. Uzaklaşma. Ali kendini ısırmaya çalışırsa anne ısırmasına fırsat vermeden Ali'nin elini tutarak engelleyebilir. Koruma. Ziya için ise korumanın yanı sıra sınırlandırma uygulandığını düşünelim. Ziya sınıf arkadaşına vurursa öğretmen Ziya ile vurduğu arkadaşının arasına girer. Koruma. Ziya birinin saçını yakalayıp çekmeye başlarsa öğretmen Ziya'nın elini tutarak arkadaşının saçını bırakmasını sağlamaya çalışır. Koruma. Bu sırada öğretmen yardımcısı arkadaşını ortamdan uzaklaştırıncaya kadar Ziya'nın elini tutmaya devam eder. Sınırlandırma.
Bazen görmezden gelme de kriz yönetiminde teknik olarak kullanılabilir. Görmezden gelme, birey ve çevre için tehlikeli olmayan problem davranışları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için sistematik olarak kullanılmayan bir tekniktir. Problem olmayan davranışlar için ipucu sağlayarak krizin kontrol edilebileceği durumlar da vardır. Örneğin Ahmet elini ısırırken ya da diğerlerine vurmaya çalışırken annesi Ahmet'e ne istediğini sorduğunda krizin durduğu belirlenmiştir. Annenin sorduğu bu soru Ahmet'in problem davranışını durdurmada etkili bir ipucu olmuştur. Pek çok kişi kullandıkları bu yöntemleri oldukça yararlı bulur. Çünkü krizin sona erdiğini gözler. Bu nedenle bir davranış değiştirme planı geliştirmeye ihtiyaç duymaz. Davranış değiştirme planı terimi, problem davranışları azaltan ya da ortadan kaldıran ve bu davranışların yerini alacak uygun alternatif davranışların öğretimine odaklaşan uzun dönemli program olarak tanımlanmaktadır. Ancak kriz yönetimi teknikleri yeni alternatif davranış öğretimine yer vermediğinden yukarıda verilen davranış değiştirme tanımına uymamaktadır. Ayrıca sadece kriz yönetimine odaklaşılırsa problem davranış gelecekte tekrar kendini gösterebilecek ve böylece daha fazla kriz yönetimini gerekli kılacaktır. Bu nedenle problem davranışı ortadan kaldırmak ve azaltmak için öyle bir davranış değiştirme planı uygulanmalıdır ki davranışa zemin hazırlayan uyaranlar ve öncüler düzenlenerek problem davranışın ortaya çıkışı engellenebilsin. Ya da problem davranış ortaya çıktıktan sonra sonuçlarda değişiklikler yapılarak problem davranış azaltılabilsin. İzleyen bölümde problem davranış tanımlarına yer verilecektir. Problem davranış nedir? Carr ve Durant problem davranışları, bireylerin toplumda etkili işlev görmelerini engelleyen ve kendilerinin, akranlarının güvenliklerini tehlikeye sokan herhangi bir davranış olarak tanımlamaktadırlar. Dunlap, Johnson ve Robbins de Carr ve Durand'ın 1985'te yapmış oldukları tanıma yeni bir boyut kazandırarak problem davranışları, yaralanmaya neden olmaları ya da tehlikeli olmaları nedeniyle düzenli toplum yaşamına katılımı zorlaştıran davranışlar olarak tanımlamaktadırlar. Diğer bir tanımda ise problem davranışlar, A. öğrencinin ya da diğer öğrencilerin öğrenmesine engel olan, B. sosyal ilişkileri ve etkileşimi etkileyen, C. öğrenciye, akranlarına, yetişkinlere ve aile bireylerine zarar veren davranışlar olarak tanımlanmıştır. Öğrenciler çok farklı problem davranışlar sergileyebilirler. İleri derecedeki problem davranışlar, sıklıkla problem davranış sergileyen bireyin çevresindekilere, kendisine veya eşyalara zarar verici davranışlardır. Hafif problem davranışlar ise derse katılımı reddetme, uyuklama, verilen ödevi tamamlamama gibi olumsuz etkileri daha az olan davranışlardır. Ancak bu davranışları belirlemek ileri derecedeki problem davranışlara göre daha zordur. Ayrıca bu davranışlar her zaman problem davranış olarak tanımlanmayabilmektedir. Bazı problem davranışlar gelişimsel olarak yaşa uygun davranışlar olabilir. Bu durumda bu davranışlar problem davranış olarak tanımlanmamalıdır. Ayrıca bu davranışların pek çoğu öğrenme ve olgunlaşmayla değişmektedir. Yaşamın ilk yıllarında çocuklar başını vurma ya da sallama davranışı göstermektedirler. Ancak 3-4 yaşına geldiklerinde bu davranışlar ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir davranışı problem davranış olarak tanımlamadan önce bu davranışların akran grubu tarafından da sergilenip sergilenmediğine bakılması önemlidir. Bireylerin sadece hoşlarına gitmediği ya da kendilerini sinirlendirdiği için bazı davranışları problem davranış olarak tanımlamaları uygun olmamaktadır. Örneğin, matematik öğretmeni Ali'nin ödevini bitirdikten sonra sırasından kayma davranışını saygısızlık olarak nitelendirmekte ve problem davranış olduğunu ifade etmektedir. Ancak aynı öğrencinin bu davranışı sosyal bilgiler öğretmenini hiç rahatsız etmemektedir. Bu durumda aynı davranışlar bir birey tarafından problem davranış olarak nitelendirilirken diğer bir birey için problem olma özelliği göstermemektedir. Dolayısıyla problem davranışların gerçekten problem olup olmadıkları farklı bakış açılarından incelendiğinde değişebilmektedir. Bu nedenle problem davranışları incelerken iki öge, davranışı gerçekleştiren birey ve davranışı tanımlayan birey dikkate alınmalıdır. Birincisi, problem davranışlar, problem davranışları gösteren bireyler açısından değerlendirilebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde problem davranışlar öğrencilerin istedikleri değişikliklere neden oldukları için işlevsel olma özelliği göstermektedir. Örneğin kendini yere atma davranışı sonunda istediği nesneyi alabilen bir öğrenci için kendini yere atma davranışı işlevsel olma özelliği göstermektedir. Çünkü öğrenci bu davranışı sonunda istediği nesneyi elde etmektedir. Ancak bu davranışlar öğretmenler ve ebeveynler tarafından problem olarak tanımlanmaktadır. İkinci olarak problem davranışlar, bu davranışları tanımlayan bireyler açısından değerlendirilebilir. Öğrenciler çevrelerindeki bireylerin beklentilerini yerine getirdiklerinde ya da ortamın gereği olan davranışları sergilediklerinde genellikle uygun davranış sergiledikleri söylenmektedir. Bunun tersi olarak öğrenciler çevrelerindeki bireylerin beklentilerini yerine getirmediklerinde ya da ortamın gereği olan davranışları sergilemediklerinde genellikle öğrencilerin problem davranış sergiledikleri söylenmektedir. Problem davranışları bu açıdan değerlendirmek gerçekten zor olmaktadır. Her bireyin farklı durumlarda farklı davranışları uygun ya da problem davranış olarak değerlendirmeleri mümkün olduğu için hangi davranışların problem davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı bilgiye gereksinim bulunmaktadır. Problem davranışların olumsuz etkileri. Problem davranışların bu davranışları sergileyen bireylere, çevrelerindekilere, akran grubuna, ebeveynlere ve öğretmenlere olumsuz etkileri olmaktadır. Problem davranış gösteren bireyler, problem davranışları nedeniyle eğitim olanaklarından maksimum düzeyde yararlanamamaktadırlar. Bir başka deyişle, problem davranış gösteren bireyler akademik çalışmalarıyla birlikte problem davranışları eş zamanlı olarak gerçekleştiremeyecekleri için eğitim olanaklarından akranları gibi yararlanamayacaklardır. Ayrıca problem davranış sergileyen öğrenciler bu davranışları nedeniyle akranları tarafından dışlanabilirler. Bu nedenle sınıfta grup etkinlikleri sırasında akranlarını gözleyerek öğrenebilecekleri bazı becerilerden yoksun kalabilirler. Öğretmenler açısından problem davranışların en önemli olumsuz etkisi, problem davranışları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için program geliştirme ve bu programı uygulama için yoğun zaman ve emek harcama gereğidir. Böylece problem davranışları için harcanan zaman ve emek, öğretim için ayrılacak zamanın ve emeğin kaybına neden olmaktadır. Problem davranışlar, aile içinde pek çok sorun yaşanmasına ve aile bireyleri arasında olumsuz ilişkilerin gelişmesine neden olur. Aileler çocuklarının bu davranışlarını kontrol için ilaç tedavisi ya da ceza yöntemleri gibi yan etkisi yüksek yollara başvurmak zorunda kalabilirler ya da yatılı okul arayışı gibi ancak son çare olacak arayışlar içine girebilirler. Dolayısıyla problem davranışlar hem problem davranışları sergileyen bireyleri hem de bu bireylerin çevresindeki bireyleri olumsuz olarak etkilemektedir. Özürlü öğrenciler arasında problem davranışların yaygınlığı. Problem davranışların sıklığını araştıran çalışmalarda her yaş düzeyindeki özürlü bireylerin normal gelişim gösteren bireylere göre daha fazla ve daha ağır problem davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Bununla beraber gerçekleştirilen çalışmalara katılan grubun özelliklerine yaş, özrün türü ve derecesi gibi incelenen davranışlara kendini yaralama, yönergelere uymama gibi ve çalışmanın gerçekleştirildiği ortalama, klinik, okul, yatılı okul gibi göre bulgular farklılaşmaktadır. Örneğin problem davranışların yaygınlığını araştıran çalışmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde özürlü bireylerin vurma, çevreye zarar verme, ısırma gibi saldırgan davranışlarının sıklığının %14-%38 arasında olduğu, sallanma, parmak oynatma gibi basma kalıp davranışların sıklığının %6-%40 arasında olduğu belirlenmiştir.
el ısırma, kafaya vurma gibi kendini yaralama davranışlarının ise %6-%40 arasında olduğu belirlenmiştir. İleri derecede problem davranış sergileyen bireylerin %47'si yatılı okullarda eğitim görmektedir ve 25 binin üzerinde birey ileri derecede kendini yaralama davranışı göstermektedir. Problem davranışlarla özürlü öğrencilerde daha sıklıkla karşılaşılsa da bu sadece özel eğitimin sorunu değildir. Normal gelişim gösteren okul çağı çocuklarının %7-%30'u da problem davranış göstermektedir. Buradan yola çıkarak problem davranışların özürlü olan ya da olmayan tüm bireylerde her yaş grubunda farklı cinsiyetlerde ve farklı yeterlilik düzeylerine sahip bireylerde görüldüğü söylenebilir. Normal ve özürlü bireylerde oldukça sık ortaya çıkan bu davranışlar niçin meydana gelmektedir? Bu sorunun cevabı işlevsel değerlendirmenin temellerini oluşturmaktadır. Ayrıca seçilecek davranış değiştirme tekniğinin ne olacağına ışık tutmaktadır. İzleyen bölümde problem davranışların işlevlerine ilişkin bilgilere ve araştırma bulgularına yer verilmektedir.